Ayrım 5. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşan. Sayfa 62. Darbeci askerler bile. Son darbe öncesinde yaşanan insan haksızlıkları, Eylül darbesiyle birlikte askeri yönetimin varlığını dayandırdığı resmi bir politika olarak benimsendi. Temel insan hak ve özgürlüklerinin en başında yer alan yaşama hakkının bile göz ardı edildiği bu dönemi, işkenceyle ölüm ve göz altında devletin güvencesindeki vatandaşlara yapılan insanlık dışı davranışlar belirliyor. 6 Kasım seçimleriyle oluşan sivil iktidar, işkencenin bir politika olarak kabul gördüğü karanlık dönemi sonlandırmadı. İnsan hakları konusunda özgün politikalar üretme, yaraları sarma ve çağı yakalama yerine, askeri yönetimin politikalarını olduğu gibi sürdürme, Özal iktidarının insan hakları politikasının temelini oluşturdu. Seçim sandığıyla gelen özgürlüğün büyük bir aldatmacı olduğu, seçimden 6 ay sonra yapılan ilk resmi açıklamada anlaşıldı. 26 Aralık 1978'den bu yana askeri cezaevlerine giren 63.092 tutukludan 14'ü intihar, 23'ü hastalık, 7'si açlık grevi sonucu, 2'si ise işkenceyle ölmüşlerdir. 7 ölüm olayı araştırılmaktadır. Nisan 1984 açıklaması. Darbeci askerler bile çok daha fazla insanın işkenceyle öldürüldüğünü kabul ediyorlardı. Askeri hükümetin sözcüsü Devlet Bakanı Profesör İlhan Öztrak, Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını yanıtlarken 16 Mart 1982 tarihinde 15 kişinin işkence sonucu yaşamlarını yitirdiğini açıkladı. Askeri darbeden 3 yıl sonra iktidara gelen Özal yönetimine göre bunca zamanda işkence nedeniyle sadece 2 kişi ölmüştü. Evreninkiyle başlayan büyük yalan Özal'ınkiyle sürüyordu. Diyarbakır cezaevinde ikisi açlık grevi, ikisi intihar, ikisi de hastalıktan 6 ölüm olayı meydana gelmiştir. Genelkurmay açıklaması Şubat 1984. Yalanı kullanmayan, yalana başvurmayan kişi ve kurum yok artık. Genelkurmay, Ankara'da Diyarbakır zindanının 6 ölüm olayını açıklıyor, askeri savcılık 32 kişinin öldüğünü duyuruyordu. Her iki açıklamanın ortak yanı, ister 6 ister 32 kişi olsun, ölenlerin ya intihar, ya açlık grevi ya da hastalık nedeniyle yaşamlarını noktalıyor olmalarıydı. İşkence söz konusu değildi. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı ölçüyü kaçırıyor, bazı ölüm nedenlerini ecel diye açıklarken bazı kurbanların yanlarına kanser, akciğer amfizemi, siroz gibi nedenler sıralıyordu. İnfaz yasasının bu tür hastalıklara yakalanan tutuklu ve hükümler için öngördüğü tedavi olanaklarından söz edilmiyordu. Ölüm olayları ile ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar veren askeri savcı, 32 kişiden bir kısmının işkenceleri protesto, ölüm orucu ve kendini yakma gibi eylemler sonucu yaşamlarını yitirdiklerini bir iddia olarak olsa da yazılı hale getiriyordu. Genelkurmay'ın Şubat 1984 yalanı, askeri savcılığın Şubat 1986 açıklamasıyla ortaya çıkıyordu. Kimilerine göre 1984'te de, 1986'da da Türkiye'de demokrasi vardı. İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yılın ilk ayında yaptığı açıklama ile işkenceyle ölüm olayları sıfırlanıyordu. İçişleri Bakanı'na göre iktidara geldiklerinden bu yana 4894 eylemcinin yakalanmasına neden olan 475 olayda 99 kişi yaşamını yitirmişti. Bunlardan biri polis memuru, biri emniyet bekçisi, 40'ı halk kesiminden, 32'si ise teröristtir. 32 teröristin 4'ü tutuklu bulundukları cezaevinde yaptıkları açlık grevi sonucu ölmüşlerdir. Ocak 1985. Temmuz başında Genelkurmay Sıkı Yönetim Basın Halkla İlişkiler Şubesi'nin telex notunda da işkenceyle ölüm olayı yoktu. İşkence ve kötü muamele suçundan 57 emniyet personeli mahkum olmuştu, 56'sının ise aynı suçtan yargılamaları sürüyordu. 1985 yılı sanki sayılarla akıl karıştırma yılıydı. temel insan hak ve özgürlüklerini yok eden, sınırlayan tüm kişi ve kuruluşlar birbiri ardına sayılarla insan hakları açıklaması yapıyorlardı. Bir yandan resmi açıklamalar yapılıyor, bir yandan da yazarsanız fena olur korkutmalarıyla olup bitenler kamuoyundan gizleniyordu. Örneğin 12 Eylül 1980'den 19 Kasım 1985'e dek geçen süre içinde 8.654 anarşik olay meydana geliyor, 972 yurttaş ölüyor, 994'ü ise yaralanıyordu. Bu süre içinde tutuklananların sayısı inanılmaz boyutlara ulaşıyor. 67.304 kişi işkence görmek üzere içeri alınıyordu. 90 gün, 45 gün, 30 gün ve 15 gün boyunca sorgulanıyorlardı. Bu sayılar demokrasiye nasıl geçildiğini değil, demokrasiden nasıl vazgeçildiğini açık açık gösteriyordu. Kilit altında bir ülke. Sayılar ödenen bedeli gösteriyordu. Söz konusu süre içinde 45.613 dosya askeri yargıya intikal etti. Bunlardan 13.603'ü aklanma ile sonuçlandı. 1106 dava sürüyordu. İşkenceli sorgularla oluşturulan her dosyaya iyimser bir yaklaşımla 10 sanık sığdırıldığında 1985 yılının Kasım ayına kadar yarım milyon insanın yargıç karşısına çıkarıldığı rahatlıkla söylenebilecektir. Resmi açıklamaya göre yargılananlardan 22.912 kişiye 0 ila 1, 10.784 kişiye 1 ila 5, 6.166 kişiye 5 ila 10, 2.396 kişiye 10 ila 20, 939 kişiye 20 yıldan fazla ağır hapis cezası verildi. Sanıklardan 630'una ömür boyu hapis, 429'una ise ölüm cezası hükmolundu. Açıklamanın yapıldığı tarihte 5.502 kişi tutuklu olarak yargılanıyor, 9.805 kişi de hükümlü olarak cezel cezaevlerinde bulunuyordu. Şubat 1984. Sayılar aslında tutsak edilen bir toplumda demokrasicilik oyununu anlatıyordu. Ekonominin kar zarar hesaplarının peşinden koşturulan kitleler insan hakları sayılarına inanmıyordu. Bugün vatandaşlarının 100 bin kadarını kilit altında tutan bir ülke konumundayız. Bu sayı yaklaşık bir hesapla her 100 aileden birisinden bir kişinin bir oğul ya da kızın, bir baba ya da ananın tutuklu ya da hükümlü olduğunun açık göstergesidir. Ne demektir bu? Dar kapsamıyla her 100 aileden birisinin geniş olarak da daha geniş bir aile tanımlamasıyla her 30 aileden birisinin düşündüğü, acısını çektiği bir yakını şu anda kilit altındadır. Yani kimi soruşturmalarda konu edildiği çerçevede toplumumuzda sakıncasız bir kişi bile yoktur. Çünkü ya birinci derecede ya da ikinci düzeyde bir yakını doğrudan tutuklu ya da hükümlüdür. Yeni bir yaklaşımla toplum olarak sakıncalı bir bütünü oluşturmaktayız. Bunlar işin sayısal ve belki de biraz abartılmış yorumları sonuçları ama hiçbir yoruma yer bırakmayacak biçimde de bir olgu var. 100 bin vatandaşımız şu anda kilit altında. Görülmüştür hapishaneden mektuplar, yarın yayınları 1985. O günler kurşunun insan ayırmadığının, işkencenin insan seçmediğinin en güzel kanıtı Sıkı Yönetim Koordinasyon Kurulu toplantısında okunan bir raporla dile getiriliyordu. 12 Eylül'den bu yana polisin yakaladığı sanıkların %70'i suçsuz bulunarak salıverilmiştir. Polisin bir suça bir suçu bulmak için rastgele adam toplama alışkanlığı sürmektedir. 24 Mart 1982. Rastgele adam toplamak zaman içinde rastgele suçlamalara dönüşecek, ölçü kaçınca milletvekilleri hedef gösterilecekti. Özal'ın Milli Güvenlik Kurulu'nda sürgün ve sansürün yeniden uygulanması isteğine karşı çıkan milletvekilleri köşkten aynen şöyle suçlanıyorlardı. Basın ve haber ajanslarından alınan bilgilere bakılırsa bu konuda bir takım tepkiler söz konusudur. Bu beyan sahiplerinin bir kısmı esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreninde taşıdıkları renkler ve söyledikleri sözlerle adeta bu terör örgütüne destek vermişlerdir. Demet sahiplerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bölücü terör örgütüyle yandaş olup olmadıklarını, onu destekleyip desteklemediklerini açıkça beyan etmeleri gerekir. 30 Ocak 1992. Özal, PKK'lı olmakla suçladığı Hepli bu milletvekilleriyle daha sonra Çankaya'da görüşecek, silah bırakma çağrısı yapacaktı. 15 Eylül 1992. Binler, on binler, yüz binler canını kurtarabilenlerdi. Oysa orta yerde 293 ölüm olayı duruyordu. Sayıların diliyle ölümler şöyle açıklanıyordu. 55 ölüm olayının soruşturması sürüyor. 19 kişinin işkence sonucu öldürüldüğü doğrulandı. 219 ölüm olayının başka nedenlerden kaynaklandığı belirtildi. Bunlardan 73'ü doğal ölüm, 43'ü intihar, 16'sı kaçarken, 7'si çatışmada vurularak öldürme, 11'i açlık grevi sonucu ölüm olduğu bildirildi. İki olayda ise ölüm nedeninin saptanamadığı duyuruldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın 19 Kasım 1985 tarihli açıklaması. Yılın başında 2 olan işkencede ölüm olayı yılın sonuna doğru 19'a yükseliyordu. Ülkede bir baştan bir başa, sözüm ona demokrasiye geçiş süreci yaşanıyordu. Temmuz ayında mahkumiyet hükmü olan 57, yargılamaları süren 56 işkence suçlusu vardı. Kasım ayında salt askeri mahkemelerdeki işkence suçlarıyla 957 dosya bulunuyordu. Ülkeyi bir baştan bir başa tutsak eden herkes bir sayı açıklıyordu. İşkence ve kötü muamele ile ilgili askeri mahkemelerde bulunan 957 dava dosyasından 646'sı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. 142 dava mahkumiyetle sonuçlandı. 34 dava ile ilgili yargılama sürüyor. 135 olayın soruşturması devam ediyor. İşkenceyle suçlananlardan 9'u tutuklu, 39'u tutuksuz sanık yargılanıyor. Söz konusu zaman dilimi içinde işkence suçundan yargılananlardan 107'si hakkında mahkumiyet, 366'sı hakkında beraat kararı verildi. İşkenceyi sayı anlatıyor. İşkence sonucunun ölümü de. Sakat kalanlar, akli dengesini yitirenler, sağlıklarına kavuşamayanlar da sayılarla anlatılıyor. Aykırılıkları anlatmaya yarıyor sayılar. Bir de aykırılıkları yatsımaya, yalan söylemeye, akıl karıştırmaya. Örneğin batılı demokratik ülkelerden gelen baskıları göğüslemek için oluşturulan Bülent Akarcalı komisyonda bir takım sayılarla ortaya çıkıyor. Akarcalı Türkiye'yi işkence ayıbından kurtarmak için olağanüstü çaba gösterdi. İşkenceyi Batı'nın sol siyasi güçlerinin saldırısı olarak niteleyen Akarcalı, ANAP'ın dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak İngiliz İşçi Partisi milletvekili Richard Balfe ile AYT'nin Ankara temsilcisi Gavin Morgan'a düzeysiz bir savaş açtı. Balfe'nin Morgan'ın da katkısıyla hazırladığı rapor, Türkiye'de insan hakları ve düşünce özgürlüklerinin durumu nedeniyle demokrasiye geçilmediğini anlatıyordu. Avrupa Parlamentosu'nca kabul edilen raporla Türkiye-AYT ilişkileri kilitleniyordu. Akarcalı'ya saldırmak düşüyordu. Patronu Özal'ın sahtekar dediği Balfe'ye daha ağır bir yakıştırma gerekiyordu. Akarcalı'ya göre Malfe işkence malzemeleri bulup ucuz kahraman olma peşindeydi. 10 Kasım 1985. Çabalarını aralıksız sürdüren Akarcalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir insan hakları komisyonu kurulmasının fikir babaları arasında yer aldı. Halkçı Parti Genel Sekreteri Halil İbrahim Şahin'in 16 Aralık 1985 tarihinde mecliste yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Komisyonları arasında İnsan Haklarını İzleme Komisyonu adı altında bir organın kurulmasını sağlayalım evet mi önerisine ANAP sıralarından hayır diyenler arasında o da vardı. Batılı demokratik ülkelerin böyle bir organla daha kolay kandırılabileceğine inandığı an kollarını sıvayıp çalışmaya koyuldu. İlgili yasanın hazırlanmasında, savunulmasında canla başla çalıştı. Partisinin ilk imzası oldu. Herkes ona başkan diye seslenmeye başladığı günlerde yapılan seçimleri bir meclis memuruyla hayvan herif, köpek herif, eşek oğlu eşek ve siktir gitli türden giriştiği diyalog nedeniyle yitirdi, sade üyeliğe razı oldu. Akarcalı 12 Eylül 1980'den 12 Eylül 1985'e dek geçen süre içinde meydana gelen 2120 işkence olayında 4628 güvenlik görevlisi hakkında sivil mahkemelerde dava açıldığını, askeri yargı mercilerinde ise 941 dava dosyasının bulunduğunu söylüyor. Adalet Bakanı Necat Eldem de Akarcalı'dan geri kalmıyor, bir sayıda o açıklıyor. İşkence ve kötü muamele nedeniyle 5138 sanık hakkında dava açıldığını duyuruyordu. Evlininkinde de, Özal'ınkinde de sayılarla bir sonuca ulaşılamıyordu. Onlar sayıları yalanlar için kullanmak için toplayıp çıkarıyorlar, alt alta yazıyorlardı. Aynı başbakan, aynı bakan, aynı süreç için ayrı ayrı veriler ortaya atıyor. İçe başka, dışa başka yalanlar üretiyorlardı. Örneğin Adalet Bakanı Necat Eldem, Uluslararası Helsinki Federasyonu üyelerine 3077 işkence savunun soruşturulduğunu, 546 kişinin cezalandırıldığını, 2418 kişinin aklandığını, 1722 güvenlik görevlisi hakkında davanın sürdüğünü söylüyordu. Helsinki İzleme Komitesi'nin insan haklarında belirsizlik durumu, Türkiye 1987 özel raporu. Örneğin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu 1986 yılında TCK'nın 243, 244 ve 245. maddelerinden 1459 güvenlik görevlisi hakkında dava açıldığını ve 100 kişinin hüküm giydiğini belirtiyordu. New York Barosu Uluslararası İnsan Hakları Komitesi. Örneğin Devlet Bakanı Profesör Ali Bozer 1980-86 yılları arasında 3.996 işkence suçlaması yapıldığını, bunlardan 3.911'inin yargılandığını ve 375 polisin 4 ay ile 4,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığını açıklıyordu. Helsinki İzleme Komitesi'ne Mart 1989'da. Sonuçta işkence yaptığı için cezalandırılan güvenlik görevlilerinin 546, 100 ya da 375 mi olduğu belirlenemiyordu. Oysa Uluslararası Af Örgütü 1982-86 yılları arasında 9962 güvenlik görevlisi hakkında dava açıldığını saptıyordu. İnsan haklarının şiddetli ve sistematik ihlali Türkiye 1989 özel raporu. Gizli gizli yiyecek. Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den devraldığı insan hakları politikasını başından beri harfiyen uyguluyor, işkence savlarını yatsıyor, işkence olgusunu küçümsüyor, aldırmıyor, umursamıyordu. Gözünü kırpmadan bu mesele maalesef fazla abartılmaktadır, diyor. Kendisinden önce yönetimde bulunan tüm kapalı dönem yöneticileri gibi işkence ve kötü muamele iddiaları yeni değildir diye büyük bir rahatlıkla konuşuyordu. Hali hazırda 682 müracaat olmuştur. Bunlardan 146 dosya soruşturma safhasındadır. 398 tanesi için kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. 80 dosyanın mahkemesi ise sonuçlanmıştır. İşkence yapıldığı ve muayyen konularda yanlış muamele edildiği için 381 kişi tutuklanmıştır. Başbakan Turgut Özal'ın 31 Mart 1984 tarihindeki aylık olağan basın toplantısındaki bu sözleri Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın yasaklaması üzerine yayımlanamıyordu. İktidardaki partinin lideri Özal bu yasağı içine sindiriyordu. O çok iddialı, liberal tavrıyla çıkıp, sıkı yönetim komutanı basın toplantısında gazetecilerin mamakta süren açlık greviyle ilgili soruları ve bu soruları yanıtlarımın yayınını yasaklamıştır deseydi ne olurdu diye hep düşünmüşümdür. İlk öyle bir şey yapmadı. Çünkü biz bu başkaldırısıyla onu demokrat sanar, avuçlarımız patlayıncaya kadar alkışlardık. Ve Evren'inki ile Özal'ınkinin benzerliğini daha geç düşünmeye başlardık. Aslında biz affedilmeyecek şeyler yaptık. Özal'ınkiyle başlayan sözde demokrasiye geçiş sürecinin başında, gözaltında, sorguda canını kurtaranlara cezaevlerinde yaşam zindan ediliyordu. Başkent Ankara'da Mamak Askeri Cezaevinde 400 kişinin katılımıyla 38 gündür süren açlık grevi 140 tutuklu tarafından ölüm orucuna dönüştürülüyordu. Demokrasiye geçiş sürecinin başbakanı Özal, kitle halinde ölmelerin önüne geçmek için bakın ne gibi önlemler düşünüyordu. Söyledikleriniz ne kadar doğru bilmiyorum. Bir kısmı tamamıyla organize hareketlerden geliyor. Açlık grevlerinin insan hakları kisvesi altında, yurt içi ve dışında organize edildiğini biliyoruz. Bunların bir kısmı bir taraftan açlık grevi yapıyorlar. Bir taraftan da gizli gizli yiyecek depoluyorlar. Cezaevlerindeki durumu yakından takip ediyoruz. Üst seviyede bir komisyon kurulmuştur. Bütün askeri cezaevleri de dahil hepsi gözden geçirilmektedir. Alınacak tedbirler hakkında bize rapor verilecektir. Genelkurmay Başkanlığı'nın 3 general ve 5 subaya 10 gün süreyle yaptırdığı inceleme sonucu oluşan rapor Özal'a ulaşıyordu. Bulgular Özal'ı bir kez daha rahatlatıyordu. Tuğgeneral Şehabettin Kayır Başkanlığı'nda bir heyet 19-29 Mart 1984 tarihleri arasında askeri cezaevlerini denetledi ve sonuçlar bir raporda toplandı. Rapora göre Marksist-Leninist ideolojiye bağlı bir kısım tutuklu, sistematik bir şekilde ceza ve tutuk evlerinin kurallarına aykırı davranıyorlardı. Bu tür olumsuz davranışların önlenmesi ve cezaevinin disiplininin sağlanması için alınan önlemler arasında personelle tutuklular arasında bazı sürtüşmelerin meydana geldiği, bu sırada iki tarafın da müessir fiile maruz kaldıkları belirtiliyordu. Alınan yasal tedbirleri işkence ve insanlık dışı muamele olarak niteleyen bazı tutuklular açlık grevi gösterisine girişiyorlardı. Açlık grevleri gruplara ayrılarak nöbetleşe sürdürülüyordu. Tutuklulara yemekleri her öğün muntazam verilmesine karşın yenmiyordu. Greve devam edenlerden sağlık durumları bozulanlar serum dahil her türlü tıbbi müdahaleyi reddediyorlardı. Aile yakınları, tabipler, psikologlar, din adamları ve cezaevi görevlileri her fırsatta nasihat ve terkinde bulunuyorlardı. Gazetelerde cezaevlerinde kötü muamele yok başlığı yayımlanan yazı aslında Genelkurmay'ın bir açıklamasıydı. Ama ne açıklamaydı? Yazanın elinden, okuyanın gözünden kan damlatıyordu. Devlete, yönetime ve silahlı kuvvetlere karşı bir cephe oluşturmak amacıyla askeri cezaevleri konusunda sürdürülen propaganda ihanet mihraklarınca yönlendirilmektedir. Askeri ceza ve tutuk evlerindeki sivil tutuklulara şu veya bu sebeple askeri disiplin ve otorite izledilecek herhangi bir müsamahada bulunulmasının ve taviz verilmesinin bahis konusu olamayacağı aşikardır. Haber 3 Nisan 1984 günü gazetelerin tümünde yayınlandı. Oysa cezaevlerindeki yaşam koşullarını protesto etmek amacıyla intihar, açlık grevi ve ölüm orucu gibi nedenlerle yaşamını yitiren 14 kişiden birçoğu özel iktidarının sonuçlarıydı. ANAP iktidarı devraldığı insan hakları politikası gereği zulm üretiyor, insan tüketiyordu. Özal büyük bir aldırmazlık, umursamazlık politikası içine yuvarlanıp gidiyordu. Güneydoğu yangınından ilk dumanlar yükselirken o, Akdeniz'in tuzlu sularında kulaç atıyordu. İçişleri Bakanı Akbulut, bu bir gerilla savaşıdır derken duymuyor, görmüyor, konuşmuyor, oynuyordu. Bu konuya başından beri önem vermedim, şimdi de vermiyorum. Hepsi birer birer yakalanıyor, vurulan vuruluyor. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde ölen insanların sayısı aldırmazlık politikası yürütenlere bir sorumluluk getirmeliydi diye düşünüyorum. 12 Eylül öncesinin ölülerinin sırtından siyasi ihbar sağlayan Özal'ın başından beri önem vermediği bu konu Türk-Kürt binlerce insanın ölümüyle noktalanıyordu. 15 Ağustos 1984, 13 Şubat 1992 tarihleri arasında 3045 kişi yaşamlarını yitirdi. Terörü önlemek savıyla ülke yönetimine el koyan silahlı kuvvetler kaynaklarına göre 3838 kişi ölmüştü. 13 Şubat 1992 Milliyet. Başarının ve başarısızlığın ölü sayısıyla anlatıldığı ölüme karşı duyarsız bir toplum, Evreninkinin de Özal'ınkinin de en belirgin yanıydı. Tarafları ölü saymakla uğraştırıyorlardı. Öldürdükleri insan sayısını unutmamak için tabancasının kabzasına çentik atan Amerikan şeriflerinin güvenlik anlayışı egemendi ülkede. Demirel, bugün 7500 ölü var Türkiye'de. Bunun 6000'i nedeniyle müdahale oldu. Geri kalan 1500'ü için ne yapılıyor? Ölenler belli, öldürenlerin ne yaptığı meçhul. Bunu Türkiye'nin bilmesi lazım diyordu. 15 Mart 1987. Özal'ın bütçe konuşması Demirel'e bir yanıt gibiydi. 4692 olayda 21 polis, 221 asker, 29 korucu, 435 örgüt mensubu olmak üzere 1284 kişi ölmüştü. 9 Aralık 1988. Olağanüstü hal bölge valiliğinin ikinci kuruluş yılında İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun açıklamaları yine hiç kimsenin kılını kıpırdatmayacaktı. 890 olayda 238 terörist ölü, 86'sı sağ, 16'sı ise yaralı olarak ele geçirilmişti. 130 güvenlik görevlisi ile 228 sivil ölmüştü. 596 ölüsü vardı iktidarın. 23 Temmuz 1989. Salt ölü sayılmıyordu elbette. GAP'tan sorumlu Devlet Bakanı Kamran İnan, Doğu ve Güneydoğu'da 58 cezaevi ve 664 karakol bulunduğunu belirtiyor ve 1990 yılı içinde 10 yeni cezaevi yapımı için 21 milyar, sulama yatırımları için ise 15 milyar lira harcama yapılacağını müjdeliyordu. 8 Şubat 1990. Olağanüstü hal bölge valisiyle İçişleri Bakanı'nın 1990 sayıları birbirini tutmuyordu. Bakan Aksu, 313'ü ölü, 493 terörist ele geçirildiğini açıklıyordu. 10 Ocak 1991. Vali Hayri Kozakçıoğlu'na göre ise 19 Temmuz 1987'den bu yana 234 güvenlik görevlisi öldürülürken 395'i ölü olmak üzere 660 terörist ele geçirilmişti. 29 Mart 1990. 3 ay sonra Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden yapılan açıklama, ölü sayarak bir yere varılamayacağını anlatıyordu. Bölgede 3 yılda 13 ilde 1615 olayda 845 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Güvenlik güçlerinin 63'ü korucu olmak üzere 315 kişi ölmüştü. 622 sivil yaşamını yitirmişti. 28 Haziran 1990. Ölüm ve olay sayılarak, sayıları açıklayarak siyaset yapma yönteminin bir de karşı tarafı vardı. PKK'ya göre 1 Nisan-30 Kasım 1990 tarihleri arasında 246 olay meydana geldi, PKK'nın 112 kaybı oldu, güvenlik güçlerinin ise 813'ü asker, 167'si korucu, 78'i polis, 36'sı subay ve assubay olmak üzere 1094 kaybı vardı. Bölge valiliğinin aynı dönemi kapsayan verilerine göre ise 26 olayda 76 PKK'lı öldürülmüştü. 18'i asker, 4'ü subay assubay, 5'i polis, 4'ü korucu olmak üzere 31 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. 30 Aralık 1990. İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin 4. kuruluş yılında da iktidarın başarısını sayılarla açıklıyordu. 1987 Temmuz'undan 1991'e dek 771 terörist ölü, 55'i yaralı ele geçirilmişti. 26 Ağustos 1991. DYP-SHP koalisyon hükümetinin sayıları Özal'ınkinin bir yalan olduğunu anlatacaktı. Olağanüstü hal uygulanan 13 Doğu ve Güneydoğu ilinde son 5 yılda 2297 PKK'lı, 828 güvenlik görevlisi, 873 sivil yurttaş olmak üzere toplam 3998 insan yaşamlarını yitirmişti. 19 Temmuz 1992, 15 Ağustos 1984'ten bu yana bölgede ölenlerin sayısı yeni bir darbeye gerekçe olacak sayıya 5086'ya yükseliyordu. 1 Ekim 1992. 5. ayrımın sonu, sayfa 72.